20. kısım, sayfa 213. Jean'ın avucuna bir çift anahtar bıraktı. Sizi baştan uyarayım. İçerisi karmakarışık bir halde. Oraya cenaze töreni için elbise almaya gitmiştim. Francesca'nın Arjantin'de hiç kimsesi yoktu. Diktatörlük döneminin bir çocuğu. Anne babası rejim tarafından öldürülmüş. Ben... Viotti sustu, duygulanmıştı. Biraz sonra yeniden konuşmaya başladı. Oraya gittiğimde tuhaf bir şey fark ettim. Atölyesinde mi? Evet, bir heykel eksikti. Hangi heykel? Bilmiyorum. Bitirmek üzere olduklarından biri. Francesca atölyenin tam ortasındaki bir tür iskelenin üzerinde çalışıyordu. Heykeli dik tutmaya ve bitirdiğinde de oradan indirmeye yarayan makara ve çıkırıklardan oluşan bir sistem. İskelenin üstünde hiçbir şey yoktu ama kablo sistemi yeni kullanılmıştı. Gözümden kaçmadı. Bu benim mesleğim. Reisenbach ve adamları bu ayrıntıyı fark etmemişti. Belki de bu heykeli galeriye vermiştir. Hayır, telefon ettim. Galericiler hiçbir şey almamış. Zaten 6 aydan önce bir şey beklemiyorlardı. Onlara göre Francesca insanları heyecanlandıracak gizli bir proje üzerinde çalışıyordu. Bu heykelin biri tarafından çalındığını mı düşünüyorsunuz? Evet, kuşkusuz ölümünden sonra. Bu son derece delice bir şey. Jean'ın nöronları birbirine bağlanıyordu. Gerçek Isabel Viotti'nin düşündüğünden çok daha deliceydi. Ve o bunu hissetmişti. Hırsızı biliyordu. François Tan'ın bizzat kendisiydi. Ölümünden birkaç saat önce yolladığı son mesaj hala kulaklarındaydı. Saat 22'de bende ol. Önce gidip Francesca Tercia'nın 3. kurbanın evindeki bir şeylere bakacağım. Göreceksin, çok çılgınca bir şey. Bu söylenebilecek en hafif şeydi. Onunla konuşmadan önce Tan, Francesca'nın evine gidip bu heykeli almak istemişti. Neden? Ama Francesca başka bir gerçeği daha biliyordu. Çok daha delice bir şeyi. Jean o heykeli görmüştü. Yangında Tan'la birlikte yanan şu garip yaratık. Jean'ın katil sandığı şu Gollum, alevlerden kapkara olmuş bir tür çocuk canavar. Hareketlerinin ve vücut biçimsizliğinin sebebi silikonunun alevler içinde erimesiydi. Ve o bunu bir saldırı olarak algılamıştı. François Tan'ı alevlerin içinde atmaya çalışan katil. Aslında her şeyi tersinden değerlendirmek gerekiyordu. Tan ne pahasına olursa olsun heykeli alevlerden kurtarmak istiyordu. İşte bu nedenle kollarında plastik, reçine ve vernik bulunmuştu. Eriyen heykelin kalıntıları. İşte bu nedenle katilin cesedini hiçbir şekilde bulamamışlardı. Katil orada değildi. Her ne olursa olsun o dairenin içinde yoktu. Orada sadece bir heykel vardı. Tan'la birlikte ölüme mahkum edilen heykel. Isabel Viotti hala konuşuyordu ama Jean artık onu duymuyordu. Aklını her şeyden fazla kurcalayan iki soru vardı. François Tan neden o heykeli almıştı? Neden her ne pahasına olursa olsun onu alevlerden korumak istiyordu? Bir çıfıt çarşısı. Bu kelime zayıf kalıyordu. Maskeler, büstler, kollar, raptiyelerle tutturulmuş fotoğraflar, MR görüntüleri, çizimler, kavanozlar, boya paletleri, resim fırçaları, cam gözler, saçlar, reçineden dişler ve tırnaklar, alçı torbaları, seramik toprağından tuğlalar, kauçuk bloklar ve heykeller. Dondurucu bir gerçeklik. Hepsi duvar boyunca sıralanmıştı. Tahtalar ve 4 ayaklı destekler üzerine yerleştirilmişti. Boya kovalarının ve iplerin arasına sıkıştırılmıştı. Sekilerin üzerine konmuştu. Isabel Viotti'nin kahverengi ve beyaz heykelleriyle hiçbir ilgisi yoktu. İlkel çağların suratları ve kükleriyle de. Burada modern çağın tam ortasındaydı. Ve özellikle de ilkel çağları mutlu günlere benzeten bir şiddetin içinde. Francesca Tercia sadece korku yontuyordu. Sadece çocuklarla ilgili. Ve çocuklar kurban değillerdi. Tam aksine işkenceyi yapanlar onlardı. Jean, kurşun ve çinko armatürlerin altında dolaşıyordu. Atölye modern bir lofta dönüştürülmüş, 19. yüzyıldan kalma bir sanayi imalathanesiydi. Eğimli camlardan içeriye günün son ışıkları giriyordu. Heykellere yaklaştı. Bir ayaklığın üzerinde bir çocuk öğretmeninin işaret parmağını bir okul masasının üzerine monte edilmiş kalem açacağına sokmuştu. Çocuk kalem telaşları yerine et parçalarının döküldüğü şeffaf hazneye bakarken kurban böğürüyordu. Başka bir yerde canlı renklerde bir bermuda şort ile bir tişört giymiş başka bir çocuk bir kedi yavrusunun gözlerini çay kaşığıyla oyuyordu. 4 ayaklı bir sehpanın üzerinde sımsıkı bağlanmış bacakları ayrık kilodu inik küçük bir kız vardı. Onun üzerinde de diz çökmüş genç bir oğlan elindeki geyik boynuzunu andıran koyu turuncu renkli bir havuçla oynuyordu. Bir başka sahnede yere oturmuş salopetli bir oğlan çocuğu özenle bir sineğin kanatlarını yolarken tasvir edilmişti. Çocuğun kendisinin de çok lensli ve kıllı gözleriyle koca bir sinek kafası vardı. Francesca bu fikirleri nereden buluyordu? Jean kalem açacağı eserine doğru yaklaştı. Francesca heykelin alt kısmına yapıştırılmış beyaz bir kağıda zavallı bayan Klein yazmıştı. Kuşkusuz heykelin adı buydu. Bunun anlamı neydi? Aklına bir şey geldi. Bu sabah Helen Garrody ona otizmi ilk inceleyen psikanalistlerden biri olan Melanie Klein'den bahsetmişti. Bu basit bir rastlantı mıydı? Bir ayrıntı dikkatini çekti. Çocuk ve öğretmen 30'lu yılların modasına göre giyinmişti. Jean cep telefonunu çıkardı ve enstitü müdüresinin numarasını tuşladı. Helen, onu rahibe veya buna benzer bir şekilde mi hitap etmeliydi? Ama kadının ses tonu hep aynıydı. Modern, dinç, neredeyse jet set. Jean hemen sordu. Bu sabah bana 19. yüzyıl başlarında otizmle ilgilenmiş Melanie Klein'den söz etmiştiniz. Evet, sorum için özür dilerim ama Melanie Klein ile bir kalem açıcı arasında bir bağ görüyor musunuz? Elbette. Artık sihirli bir değnek haline gelen rastgele bir yoklama. Melanie Klein, otistik çocuğun sembolik yetersizliğini gözler önüne seren ilk bilim insanlarından biriydi. Birine ait bir nesne otistik bir çocuğa o kişiyi hatırlatmıyordu. O nesne gerçekten o kişinin kendisiydi. Klein, Dick adında küçük bir oğlan çocuğu üstünde çalışıyordu. Bir gün çocuk, Klein'in açtığı kurşun kalemin talaşlarına bakarak "Zavallı Bayan Klein" demişti. Psikanalist kadın ile onun kendisine yaptırdığı resimleri hatırlatan bu talaşlar arasında ayrım yapamıyordu. Çocuk için kurşun kalem Bayan Klein'in kendisiydi. Jean Ralbe'ye teşekkür etti ve telefonu kapattı. Francesca demek ki otistik bir çocuğun zihinsel durumunu tasvir etmişti. Peki François Tan'ın aldığı heykel neyi tasvir ediyordu? Katilin otizmiyle bağlantılı bir sır mıydı? Bu ilk travma mı? Eğer öyleyse Arjantinli sanatçı bu olayı nasıl biliyordu? Alevler arasında gördüğü silüeti hatırlamaya çalıştı. Gözünün önüne sadece korlaşmış saçlarıyla François Tan'la mücadele eden kısa boylu bir yaratık geldi. Bunun hiçbir anlamı yoktu. Jean, kil ve vernik kokuları arasında dolaşmaya devam etti. Bu büyük çıfıt çarşısında sakin sakin geziniyordu. Önceki gün Anton Ferro'nun dairesini ararkenki coşkusundan çok uzaktı. Sanki alacakaranlık doğrudan damarlarına çöküyor ve ona sakinlik ve soğukkanlılık veriyordu. Üzerinde bir bilgisayar, boya tüpleri, kumaş parçaları, spatulalar, sayfaları kağıtlarla işaretlenmiş kitaplar bulunan bir çalışma masası, daha çok bir tasarım masası dikkatini çekti. Çevresini dolandı ve duvara doğru yaklaştı. Francesca Tersi'ye eski siyah beyaz fotoğrafları, eskizleri, bazı gecelerde çekilmiş polaroidleri raptiyelemişti. Jean fakülte mezuniyet töreninde çekilmiş bir grup fotoğrafına dikkatle baktı. A4 formatında eski bir resimdi. İçgüdüsel olarak bunun Buenos Aires Üniversitesi'nden bir sınıf fotoğrafı olduğunu tahmin etti. Plastik sanatlar veya paleontoloji sınıfının. Gözlerini kısarak Francesca'yı resimde bulmaya çalıştı. Genç kadın arka sırada ayakta duruyordu. Çarpıcı bir ayrıntı vardı. Erkek öğrencilerden biri güleç yüzlü ve kıvırcık saçlı biri olan keçeli kalemle daire içine alınmış ve T. Cuirero yazılmıştı. İspanyolca, seni seviyorum. Jean bunun Francesca'nın yazısı olmadığını hissetti. Duygularını ifade eden bu resim o dönemde Francesca'ya bu güleç yüzlü olan tarafından yollanmış olmalıydı. Nişanlısı mıydı? Kısa bir süre bu genç adamın Joachim olup olamayacağını düşündü. Hayır, Jean onu bu şekilde hayal etmiyordu. Fotoğrafı özenle duvardaki yerinden çıkardı ve arkasını çevirdi. BAÜ 1998. BAÜ Buenos Aires Üniversitesi'nin kısaltmasıydı. Resmi çantasına attı. İkinci kata konut olarak kullanılan bölüme çıktı. Başka bir dünyaya girmiş gibi oldu. Etraf son derece düzenliydi. Pastel renkler ve hafif eşyalar. Çılgın sanatçı Francesca burada tertipli bir genç kıza dönüşüyordu. Birkaç hafta içinde 50 kiloya inmek isteyen kadına. Üzerinde 50 yazan kendinden yapışkanlı kağıtlar hala her mobilyanın üstünde duruyordu. Polislerin her şeyi götürdüğünü anlaması için Jean'ın fazla çaba sarf etmesine gerek yoktu. Özel evraklar, kişisel eşyalar hepsi götürülmüştü. Burada oyalanmanın yararı yoktu. Zaten karanlık da çöküyordu. Saat 21'i geçiyordu. Merdiveni inerken cep telefonu çaldı. Haleflerimizin ismini öğrendim dedi Reisenbach. Davaya Paris mahkemesinden Tamayo atanmış. Soruşturma ekibinin başına da 36 numaranın başkomiserlerinden Batiz getirilmiş. Tamayo aptalın tekidir. Beyninde sürekli rekabet halinde olan iki nöron vardır. Bu da onu Batiz'den bir adım öne çıkarıyor. Bir gıdım bile ilerleme kaydedemezler. Kahretsin. Neden hayıflanıyorsun dedi polis. Bu tür yeteneksiz adamlar tek başına çalışman için sana kolaylık sağlar. Ben çalışmıyorum, eşeleniyorum. Bütün imkanlar onların elinde olacak. Yeni bir şey var mı? Jean'ın aklına çalınan heykel geldi. Suçun ispatına yarayacak ancak alevler arasında yok olmuş bir delil. Francesca'nın Joachim'i tanıdığına inanıyordu ama somut bir şey yoktu. Hayır ya sende? Eduardo Manzerena hakkında bilgi topladım. Herif Managua'nın en önemli özel kan bankasının yöneticisi. Gerçek bir kurum. Diktatör Mosoka döneminden beri varlığını sürdüren bir yer. Samoza demek istiyorsun. Ha evet, 70'li yıllarda Manzarena, Manacoa köylülerinin kanlarını parayla satın alıyor ve onları Kuzey Amerika'ya fahiş fiyatla satıyormuş. Herifin lakabı Managua vampiriymiş. Bazı ölümler olmuş. Managua halkı da laboratuvara ateşe vermiş. 1979'daki devrimin koşullarını hazırlayan olaylardan biri de bu gibi görünüyor. Jean bu olayı bilmiyordu ama küçük solcu yüreğini heyecanla çarptıran Sandinista devrimini çok iyi hatırlıyordu. Jean soruşturmanın onu eskiden ziyaret ettiği ve son derece etkilendiği bu ülkeye sürüklemesinden dolayı şaşkındı. Kokolar iktidarı ele geçirince Sandinistler komünist değil sosyalistti. Kısacası Manzarena ortadan kaybolmuş. Hükümetler birbirini takip edip sağ yeniden iktidara gelince de Manzarena tekrar ortaya çıkmış. Başkentte yeniden bir kan transfüzyon laboratuvarı açmış. Plazma Inc. François Tan ve Anton Ferro neden bu kan tüccarını aramıştı? Manzarena Nelly Barjak'a ne yollamıştı? Özel bir örnek mi? Managua vampiri ile Joachim'in arasında ne tür bir ilişki vardı? Baba ile oğlu Nikaragua'dan mı geliyordu? Jean atölyeden çıktı, kapıyı kilitledi, arabasına doğru yöneldi. Tan'ın aradığı rehberde kayıtlı olmayan ikinci numarayı öğrenebildin mi? Arjantin'deki şu numara. Evet, anlaşılmaz bir durum. Kuzeybatı'daki bir şehirde bulunan bir tarım enstitüsü. Tacu veya Tucu. Tucuman. Aynı adı taşıyan eyaletin başkenti. Onları aradın mı? Onlara ne diyecektim? Üstelik bu enstitünün bu olayda bir rolü olduğunu sanmıyorum. Numaraları bana ver. İmkansız Jean. Bu konuda anlaşmıştık. Bu akşama kadar elimden geleni yaptım. Yarın her şeyi Batiz ve ekibine devredeceğim. Artık beni ilgilendirmiyor ve seni de. Jean Twingo'suna bindi. Bana numaraları ver Patrick. İspanyolca biliyorum. Bu ülkeleri tanıyorum. Bu herkes için bir zaman kazanımı. Üzgünüm Jean. Çizgiyi aşamam. Jean dişlerini sıktı. Bölük pörçük de olsa bir şeyler anlamıştı. Reisenbach iyi iş çıkarmıştı. Tamam. Başka şeyler öğrenirsen bu gece beni ara. Olmazsa yarın sabah konuşuruz. Fazla uzatmadan vedalaştılar. Polisin bu tutumu ilk işaretti. Yarından itibaren kimse onunla konuşmak istemeyecekti. Hiçbir bilgiye ulaşamayacaktı. Porto Montreux'e doğru giderken yapbozun parçalarını birleştirmeye çalışıyordu. Üç kurban, bir hemşire, bir sitogenetikçi, bir heykeltıraş, otistik eğilimleri olan bir katil. Nikaragua'da bir kan transfüzyon laboratuvarı. Arjantin'de bir tarım enstitüsü. Şüphesiz bir çocuğu ve bir travma sahnesini tasvir eden çalınmış bir heykel. Managua'ya uçmuş bir psikiyatr. Bir dahi olmadıkça bu parçaları birleştirmenin imkanı yoktu. Yine de Jean doğru yolda olduğundan emindi. Ve özellikle de Managua gecenin içinde akkor haline gelmiş bir şehir gibi parlıyordu. Her şeyin anahtarı olan bir şehir. Porte Vicenes, Nasyon. Jean başının döndüğünü hissetti. Saat 22 idi. Gün boyunca hiçbir şey yememişti. Midesi obüs tarafından dövülmüş bir savaş alanındaki çukur gibiydi. Lyon garına doğru yöneldi. Sonra Paris'in merkezine girdi. Mantık evine dönmesini gerektiriyordu. Pirinç pilavı, kahve, soda ve uyku. Ama Jean'ın aklında başka bir şey vardı. Galerinin kabul salonunun kapasitesinin çok üstündeki davetliler Sen sokağındaki kaldırımda şampanyalarını yudumluyordu. Jean biraz uzağa park etti. Günün sonunda şans yüzüne gülmüştü. Isabel Viotti'den birkaç saat önce numarasını ve adresini aldığı mağara resimleri uzmanını telefonla aramıştı. Adam Jean-Pierre Fromental adında bir galericiydi. Tam da o gece bir sergi açılışı için kokteyl düzenliyordu. Küçük bir gece ziyareti yapmak için bulunulmaz bir fırsattı. Arabasından çıktı, üstünü düzeltti ve bir sergi açılışına giden, sözüm ona sergilenen eserlerle ilgilenen ama her şeyden önce hayatının erkeğini arayan Parisli bir kadın hüviyetine büründü. Çekici bir kadın rolünü nasıl oynayacağını çok iyi biliyordu. Omzunda çantası kalabalığın içinde kendine yol açtı ve galeriye girdi. Görebildiği kadarıyla daracık mekanı tıka basa doldurmuş kalabalık nedeniyle eserler neredeyse hiç görünmüyordu. Afrika sanatıyla ilgili bir sergiydi veya okyanusta sanatı. Jean kime danışacağını düşünüyordu ki doğrudan bir defile podyumundan inip gelmiş gibi bir intiba yaratan siyahi genç bir kadını fark etti. Davranışlarından mekanın yabancısı olmadığı anlaşılıyordu. Bir ihtimal Fromental'in asistanı bile olabilirdi. Jean ona seslendi ve galerinin sahibini nerede bulabileceğini sordu. Genç siyahi kadın ona böyle sıradan bir adamla kim konuşmak isteyebilir dercesine acıyarak baktı. Şaşırtıcı bir güzelliği vardı. Yüzünde doğallıktan uzak hiçbir şey yoktu. Sadece insanın nefesini kesen bir çekicilik, bir uyum, bir gerçeklik dışında. Hem doğal hem gizemli. Meşale gibi parlayan siyah ve beyaz iri göz bebekleri gerçeğe, siyah kayaları andıran elmacık kemiklerinin ve ipeksi omuzlarının altına saklanmış bir hazineye giden yolu aydınlatıyordu. Kendisini takip etmesini işaret etti. Küçük bir odanın kapısına ulaşana kadar davetler arasında slalom yaparak ilerlediler. Afrikalı kadın kapıyı vurma gereği duymadan açtı. 60'lı yaşlarda bir adam karton kutuların ve tahta sandıklarının arasında ayakta duruyordu. Arkası dönüktü. Cep telefonuyla konuşuyordu. Ayça mı? Ama onu kapı dışarı ettiğimi gayet iyi biliyorsun tatlı kedim. Kapı dışarı ettim. Benden istediğin gibi. Ben, evet, elbette. Jean siyahi genç kadına baktı. Durumu anlamak için Sanskrit'te öğrenim görmüş olmak gerekmiyordu. Galerici döndü ve kendisine bakan iki kadını görünce irkildi. Anında telefonu kapattı ve yalvaran bir ses tonuyla konuştu. Ayça, git kendini becert. Siyahi prenses gözden kayboldu. Promental zoraki bir gülümsemeyle Jean'ın karşısında saygıyla hafifçe eğildi. Üzerinde Paris'te yaşlı playboyların standart üniforması vardı. Lacivert kruvaze bir ceket, açık mavi çizgili ve beyaz yakalı şavert gömlek. Püsküllü mokasenler, arkaya doğru taranmış serelmiş saçlar, esmerleşmiş bir ten, yat bronzluğu. İyi akşamlar. Küstah tavrını takınmış boğuk bir sesle konuşmaya başlamıştı. Tanışmıyoruz sanırım. İlgilendiğiniz bir parça mı var? Jean'ın keyfi yoktu. Jean Korova dedi. Üç renkli hüviyetini uzatırken. Nanter Asliye Ceza Mahkemesi sorgu yargıcı. Promental şaşırdı. Ama bütün eserlerin sertifikaları var. Ben buraya onun için gelmedim. Size bazı fotoğraflar göstereceğim. Siz de bana fikrinizi söyleyeceksiniz. Hepsi 10 dakika içinde biter, tamam mı? Ben dedikten sonra odanın kapısını kapattı. İyi, tamam. Jean çantasından resimleri çıkardı. Cinayet mahallelerinin duvarları üzerindeki kanlı motifler. Galerici gözlüğünü taktı ve fotoğraflara baktı. Kapı kapanmasına rağmen arkadaki gürültü patırtı da azalma olmamıştı. Bana neyle ilgili olduklarını açıklayabilir misiniz? Cinayet mahalleleri. Flormental gözlüğünün üstünden baktı. Şu son cinayetler mi? Daha fazla bir açıklama yapamam, üzgünüm. Adam başını salladı. Sabahtan beri konuştuğu herkesin bu cinayetlerin acımasızlığı ve barbarlığı karşısındaki soğukkanlı durumu Jean'ı şaşırtmıştı. Sanki kurgu dünyası, sinema, televizyon, kitaplar ve bu dünyanın yaptığı şiddet bombardımanı herkese en çılgın vahşeti bile kanıksar hale getirmişti. Isabel Viotti'yi tanıyor musunuz? Bu durum adamın kaygılarını biraz olsun gidermişti. Bu soruşturma bağlamında kendisinden görüşü aldım. Hepsi o kadar. Galerici yeniden fotoğraflara baktı. Bu kan mı? Kan, tükürük, dışkı ve pigment. Ne tür bir pigment? Jean bu konuyu hiç eşelemediğini düşündü. Tamamen unutmuştu. Urucum. Amazon ormanlarından gelmiş bir bitki. Paris'te bulmak pek kolay olmasa gerekti. Urucum. Amazon yerlilerinin kullandığı bir bitki. Biliyorum. Promental gördüğü şeye kendini kaptırmış gibiydi. Playboyluğu bırakmış, bir fakülte profesörüne dönüşmüştü. Bu desenler mağara resimlerini çağrıştırıyor olabilir mi? Elbette. Açıklar mısınız? Pekala, önceleri urucum vardı. Aşı boyasına yakın bir pigment. Aşı boyası neolitik çağ boyunca çok önemli bir maddeydi. Derileri tabaklamakta kullanılıyordu. Ama gömme törenlerinde de. Tam olarak o dönemdeki rolünü bilmiyoruz. Belki de bu maddeye sihirli bir güç atfediyorlardı. Ayrıca mağara resimlerinde kullanılan temel pigmentlerden biriydi. Bana bu işaretlerle ilgili olarak özellikle söyleyebileceğiniz ne var? Bilinen fresklere benziyorlar mı? Promental kararsızca dudak büktü. Az çok. Paleolitik mağaraların bazılarında bu tür çizimler bulundu. Bazıları geometrik şekillerle doluydu. Genellikle ortalarından dikey bir çizgi geçen çemberler, ovaller, kareler, dikdörtgenler. Bazen de sadece düz çizgiler, x'ler, haçlar. Biraz bu fotoğraflardaki gibi. Jean, Promental'in aralarında on binlerce yıl olmasına rağmen neolitik ve paleolitik çağlardan ardışık olarak bahsettiğini fark etti. Bu da onun düşüncesini doğruluyordu. Katil ya bilmediğinden ya da daha çok bu çözümü benimsiyordu, kendini dönemler arası bir sentez olarak gördüğünden her şeyi karıştırıyor, yüzyılları atlayarak gidiyordu. Tarih öncesi insanları için bunlar ne ifade ediyordu? Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz. Mağara yazılarının çözüm anahtarını bilmediğimiz şifreli bir sanat olduğu düşünülüyor. Hala Şampolyon'unu bekleyen bir ifade biçimi. İlkel insanların resim tekniklerine dönersek nasıl yapıyorlardı? Promental gözlüğünü çıkardı ve cebine koydu. Esaslı bir ders vermekten kaçış olamayacağını anlamış gibiydi. Kapının diğer tarafında kokteyl dolu dizgin devam ediyordu. Ama onunla fazla ilgilenmediği belliydi. Jean, Ayça'nın gidişiyle Fromental'in biraz canının sıkılmış olduğunu tahmin etti. En baştan başlayalım dedi. Duvar fresklerinin altın çağı yaklaşık 40 bin yıl önce başlar ve 10 bin yıl önce de biter. Bir yığın eğilim, motif, üslup vardır. Ama durumu sizin için karmaşık bir hale getirmek istemiyorum. Sadece bu resimlerin daima mağaraların derinliklerine yapıldığını bilin yeter. Bu da oldukça tuhaftır. Neden? Çünkü insanlar düşünüldüğü gibi mağaralarda yaşamıyorlardı. Mağaraların önlerinde yaşıyorlardı veya yaptıkları çadırlarda. Buna karşılık resim yapmak için hep girilmesi zor yerleri tercih ediyorlardı. Fresklerini koruyorlardı. Belki de buraları aynı zamanda onların ibadet yerleriydi, katedraller gibi. Resimleri nasıl yapıyorlardı? Teknikleri hakkında oldukça bilgi sahibiyiz. Kalemleri, fırçaları bulundu. Sanatçı pigmentleri, kömürü, manganezi hazırlayan bir veya iki yardımcı ile birlikte çalışıyordu. Bir tür merdivene oturuyordu. Bir elinde fırçasını, diğerinde ise iç yağından yapılma mumunu tutuyordu. İç yağı mı? Rastgele zaptadığı bir ayrıntı daha. Cinayet mahallelerinde iç yağ kalıntıları vardı. Ona bir ışık kaynağı gerekiyordu. Bu şekilde tuvalini aydınlatıyordu. Hayvansal yağla. Katil de kendi kurban türeninde aynı hareketleri yineleyerek, aynı aletleri kullanarak, aynı mağaralarda eski inlerin yerini alan modern otoparklar, sanatını icra ederek ilkel insanlar gibi davranmıştı. Jean alnını ve ensesini kuruladı, ter içinde kalmıştı. Promental durumun farkında değildi. Bu freskler özellikle neyi tasvir ediyordu? Genel olarak hayvanları. Nedenini biliyor muyuz? Hayır, bu konuda da elimizde bir ipucu yok. Bazıları kromagnonların hayvanları kutsal yaratıklar olarak gördüğünü düşünüyor. Bazıları ise fresklerin sadece av konusunda üstün meziyetler kazanmak için çizildiğini söylüyor. Bazılarına göre de bu freskler cinsel anlam taşıyor. Erkek için at, kadın için bizon. Ama dünya üzerinde milyonlarca duvar resmi var ve bunlara benzer birçok şey söylenebilir. Bana göre resimlerin anlamı çok daha basit. Yani basit bir akıl yürütme. Homo sapiens sapienler günlük yaşamda ne görüyorlarsa onu tasvir ediyorlardı. Yani hayvanları, hepsi bu. Bu fazla hayal gücü gerektirmiyor. Bu tasvir edilen hayvana göre değişir. Fromental ambalaj kutularının arkasında kaldığından Jean'ın dikkatini çekmemiş olan kitaplıktan bir kitap aldı. Hiç duraksamadan yeniden gözlüğünü taktı ve kitabı açtı. Duvar resim sanatında yarı hayvan yarı insan yaratıklara da rastlanır. Bunun gibi mesela. İşaret parmağıyla ren geyiği boynuzları olan cinsel organik kedigillere benzeyen at kuyruklu bir insan resmini gösterdi. Ya da bu heykel mamut dişinden yontulmuş. Aslan başlı bir insanı tasvir eden küçük bir heykelin bulunduğu sayfayı açmıştı. Bunlar gerçek olabilir mi? Neden olmasın dedi Fromental büyük bir ciddiyetle. Bir an bu yaratıkların çok eski zamanlarda yaşadıklarını hayal edin. Ne de olsa antik çağ efsaneleri durduk yerde ortaya çıkmadı. Eski Yunan mitolojisi belki de karakterlerini binlerce yıl önce yaşamış gerçek varlıklardan aldı. Bu resimlerin bizden önceki büyülü bir gerçekliğin bir tür fotoğrafları olabileceğini düşünmek bile büyüleyici bir şey değil mi? Mesela bir mağarada flüt veya benzeri bir müzik aleti çalıyormuş gibi görünen bizon başlı bir insan tasviri bulundu. Neden Faunus'un atası olmasın? Veya Pan'ın? Kim bize böyle bir yaratığın asla var olmadığını söyleyebilir? Alnında ter damlalarıyla galerici, kaçık bir bilim adamına benzemeye başlamıştı. Onu olayın içine iyice çekmek için Jean adamı kışkırtmaya karar verdi. Yaratıklarımı gösterme sırası bende. Diğer fotoğrafları çıkardı. Kolları ve bacakları kopartılmış, içleri boşaltılmış, yenmiş kurbanlar. Jean-François Fromental'in bu resimlere bakabilecek gücü olduğundan şüpheliydi. Ama adamın kılı bile kıpırdamamıştı. Üç kurban dedi Jean. Bu barbarlıklar ile tarih öncesi çağların alışkanlıkları arasında bir bağ görüyor musunuz? Onları yemiş mi? Kısmen. Ama ben özellikle bu kurbanlar ile eski çağ insanlarının ritüeller arasında estetik benzerlikler arıyorum. Anlıyor musunuz? Bunlar Venüsler dedi Fromental kesin bir tavırla. Venüsler mi? Ne demek istiyorsunuz? Fromental cebinden bir mendil çıkardı ve alnını sildi. İlkel insan doğaya hükmetmeye başlayınca kendisinin de üstün güçlerin egemenliği altında olduğunu düşündü. Hayalindeki tanrılara, ruhlara saygı göstermeye başladı. Ve ilk tanrılar tanrıçalardı. İri memeli, geniş kalçalı, ilkel Venüsler. Doğurganlığın simgeleri ve ayrıca yüzü olmayan kadınlar. Birçok heykelcik bulduk. Bu tanrıçaların asla belirgin yüz hatları yoktur, sıradandır. Sanırım sizin katil de kurbanlarının yüzlerini parçalayarak aynı etkiyi yaratmaya çalışmış. Jean da resimlere dikkatle baktı. Bu yeni bir düşünceydi ama Fromental haklıydı. Yüze indirilen darbeler belki de sadece bir şiddet krizine bağlı değildi. Katil kurbanlarını kişiliksizleştirmek istemişti. Tuhaf bir şekilde onlardan tanrıçalar yaratmıştı. Ayrıca eşkenar dörtgen kuralı da var diye devam etti Fromental. Hangi eşkenar dörtgen? Uzman işaret parmağını cesetlerin etrafında dolaştırdı. Sizin kurbanların bedenleri eşkenar dörtgen biçiminde. Küçük bir kafa, abartılı memeler ve kalçalar, bacaklar yok. Bu bedenler çok bilinen arkaik Venüs heykelciklerini çağrıştırıyor. Size başka fotoğraflarda gösterebilirim. Bu, Jean'a gülünç bir anıyı hatırlattı. François Tan'ın restoranda ironik bir tonda söylediği cümleyi. Erkekler tombul kadınları tercih eder. Bu tanrıçaların ne tür güçleri vardı? Doğurganlık elbette. İlkel insanlar ölümün bilincine varınca tüm umutları, tüm inançları doğuma yöneldi ve kadına da tabii. Jean bu konuda yeterince bilgi sahibiydi. Bu hikayede her şey doğurganlığın çevresinde dolanıyordu. Kanibalizm, amniyon sıvısı, şişman kurbanların seçilmesi. Odanın kapısı açıldı. Ayça elleri kalçalarında eşikte duruyordu. Hala tatlı kedinle mi konuşuyorsun? Fromental bu sarakayı duymazlıktan geldi. Prensesini yeniden görmekten çok mutluydu. Kollarını uzattı. Jean dışarı sıvışmak ve temiz hava almak için bu fırsattan yararlandı. 20. kısım sonu. Sayfa 226. Yabancı kelimeler. Buenos Aires. Buenos Aires. Tamayo. Tamayo. Batiz. Batiz. Manzarena. Manzarena. Musaka. Musaka. Managua. Managua. Sandinista. Sandinista. Tucuman. Tucuman. Porte Vicenes. Porte Vicenes. Nasyon. Nation. Jean-Pierre Fromental. Jean-Pierre Fromental. Ayça. Ayca. Urucum. Urucum. Şampolyon. Jean-François Şampolyon. Fransız Mısır bilimci. Mısır hiyerogliflerinin çözümü konusunda çalışmalar yaptı.